Ayrım 34. Kur'an penceresinden Kurtuluş Savaşı'na bir bakış. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 364. Din sınıfının yıkılması. İslam dininde resmen din sınıfı yoktur ve olamaz. Ancak bu, Müslüman tarihte din sınıfının fiilen olmadığı anlamına asla gelmemektedir. İlk halifelerin hemen ardından Emevilerin işe el koymalarıyla birlikte örtülü ve fiili din sınıfı da başlamıştır. Kitaplar ne yazarsa yazsın, fiiliyatta olan budur. Tarikatların sahneye çıkmasıyla din sınıfı tarikat perdesi altında tarihin en etkili din sınıfı halinde vücut bulmuştur. Öyle bir sınıftır ki bu, sadece kitle üzerinde hegemonya kurmakla yetinmez, peygamberin bile kullanmadığı yetkileri kullanır. Hatta yer yer Allah'lık iddia eder, Allah'ın yetkilerini kullanır. Osmanlı döneminde bu örtülü din sınıfı tarikatlara ilaveten ulema denen din alimlerini de içererek bir genişlik kazanmıştır. Cumhuriyet devrimi hemen bütün icraatlarıyla, özellikle medreseleri, ilga ve tekkeleri kapatma icraatıyla din sınıfına ağır bir darbe vurmuştur. Ama ne yazık ki Cumhuriyet'in anayasal bir kurum olarak ihdas ettiği Diyanet İşleri Başkanlığı bugün dünyanın en güçlü din sınıflarından biri haline gelmiştir. 2,5 katrilyon para harcayan ve 100 bin civarında insan istihdam eden koca bir sınıf. Anayasal güvence altında ve 8 bakanlık bütçesine denk bir bütçeyle iş gören muazzam bir güç. Cumhuriyet devrimlerinin en büyük çelişkisi ve belki de problemi Diyanet İşleri adı altında faaliyet yürüten bu örtülü din sınıfıdır. Ve bu din sınıfı dünyanın en büyük ve en güçlü ruhani sınıfıdır. Bir Kur'an mucizesi, Bakara 213. Bakara suresi 213. ayetteki mesaj türünde bir mesajın Kur'an dışında bir kutsal metinde verildiğinde biz tanık olamadık. Bu ayetteki devrim mesajın omurgasını oluşturan ve terörist anlamına da gelen bağı kelimesinin kökü olan bağı, Kur'an'da en hayati mesajların verilmesinde kullanılan sözcüklerden biridir. Bakara 213, insanlığın ilk kavga ve çekişmelerinin sebebi olarak dini temsil edenlerin bu bağı'ni göstermektedir. Ayet şöyle diyor. İnsanlar bir tek ümmet idi. Sonra Allah peygamberleri müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak gönderdi. Onlarla beraber anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hükmetsinler diye gerçeği taşıyan kitabı hak olarak indirdi. O kitapta anlaşmazlığa düşenler, o kitap kendilerine verilmiş olanlardan başkaları değildi. Bunlar kendilerine açık kanıtlar geldikten sonra sırf aralarındaki bağı yüzünden çekişmeye girdiler. Sonra Allah kendi izniyle inananları üzerinde tartışmaya girdikleri gerçeğe tekrar ulaştırdı. Allah dilediği kişiyi, dileyeni dosdoğru yola iletir. Demek olur ki başlangıçta tek ve mutlu bir topluluk olan insanlığın daha iyiye ve kemale gitmesi için gönderilen din, onu temsil etme görevini üstlenenlerin tutulduğu bağı denen illet yüzünden insanlığın perişanlığına kaynaklık eden bir zulüm ve dehşet kurumuna dönüştü. Bu ayette omurgayı oluşturan sözcük bağı sözcüğüdür. Neden bağı? Kıskançlık, doymazlık, azgınlık, dengesizlik, yalancılık, kibir, zulüm, zinakarlık gibi anlamlar taşıyan bağı, din sömürüsü yapan insan tipinin tüm özelliklerini tek kelimeyle vermiştir. Bu bir söz mucizesidir. Kur'an bu ayetteki söylemini ehli kitap din adamlarının yaptıklarını anlatırken yine bağı sözcüğünü kullanarak bir kez daha tekrarlıyor. Allah katında din İslam'dır. Barış ve esenlik için Allah'a teslim olmaktır. Kitap verilmiş olanlara gelince onlar, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki kıskançlık, doymazlık, azgınlık, denge noktasından sapma, yalancılık, zulüm, kibir, zinakarlık yüzünden ihtilafa düştü. Kim Allah'ın ayetlerine nankörlük ederse Allah hesabı çabucak görecektir. Ali İmran 19. Demek oluyor ki din maskeli ve gerekçeli bütün zulüm ve ahlaksızlıklar dini temsil durumundaki zümre tarafından sergilenmekte ve din bunların kötülükleri yüzünden kavga ve kötülük kurumuna dönüşmektedir. Din temsilciliğinin bağı dinde gulü, azma, aşırılık, denen illetle de irtibatlandırılmaktadır. Bagi, esas anlamıyla denge noktasından sapma olduğuna göre dini temsil edenlerin sergiledikleri tüm olumsuzlukların özünde bir sapma vardır. Bu sapma denge noktasından sağa veya sola iyi niyet veya kötü niyetle sergilenmiş olabilir. Değişmez gerçek şudur. Sapma mutlaka ve muhakkak kötülükle sonuçlanır. Niyetin iyi, kısa vadeli sonucuna bazı çıkarlara yaramış olması sapmayı meşru kılmaz. Özetlersek, Bakara 213 göstermektedir ki din kaynaklı şiddet ve yozlaşmaların öncüleri ve sebepleri daha iyi, dindar, daha çok sevap diye söylemlerle dini zorlaştıran ve kitleyi nefrete, isyana, sonunda da dehşete ve şiddete iten din temsilcileridir. İşte bunun içindir ki İslam tarih boyunca Allah'a vekaleten konuşan ve Allah'ın kullarını perişan eden din adamı tipinin tüm dokunulmazlıklarını kaldırmış, din adamları sınıfının tüm üstünlük ve egemenliğini yok etmiştir. Bu üstünlük ve egemenliği yeniden kurmaya kalkanlar, Kur'an'ın getirdiği dinin mümini olmayı reddetmek, yani kafir olmak zorundadırlar. Başka hiçbir yol ve tevil bu imkanı onlara vermez. Din sınıfı şirk üreten bir sınıftır. Din sınıfı din bilginleri değil, katıksız şirk üreten bir sınıftır ve tarih boyunca böyle gelmiştir, böyle gitmektedir. Bunun içindir ki Kur'an'ın böyle bir sınıfa sıcak bakması aklın apaçık ilkelerine aykırı olurdu. O yüzdendir ki İslam ne din sınıfına izin verir ne de din adamlığı diye bir mesleğe. Bu tabirler İslam'ın kutsal metinleri içinde kelime olarak bile geçmemektedir. Din sınıfı veya din adamları denen zümrenin birer şirk üretici olduğunu Kur'an ve peygamberden öğreniyoruz. Örtülü şirkin dini istila etmesinde en çok işleyen yol, din temsilcisi sayılan kişilerin haham, rahip, sahabi, imam, şeyh, mürşit, üstad, efendi, ahund, seyyid vesaire Rabler haline getirilmesidir. Kur'an tam bu noktada tevhidi şirk bataklığına çeken ehli kitap kitleleri örnek göstererek insanlığı dikkatli olmaya çağırıyor. Hahamlarını ve rahiplerini Allah'ın yanına, yöresine konan Rabler edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de öyle. Oysa kendilerine biricik Tanrı olan Allah'a ibadet etmeleri emredilmişti. Allah yoktur, ondan başka. Onların koştukları ortaklardan biridir o. Tevbe 31. Kur'an, din temsilcilerinin Rabler edinilmesindeki hesapçılığın maskesini düşürmekle kalmamış, bu hesapçılığın Allah ve cennet yazılı pankartının sakladığı egoizmi de ortaya çıkarmıştır. Az önceki beyinenin iki ayet sonrasında yer alan şu uyarıya bakın. Ey iman sahipleri! Şu bir gerçektir ki, hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını sahte gerekçelerle tıka basa yerler de halkı Allah'ın yolundan geri çevirirler. Tevbe 34. Nihayet Kur'an, din ve indinarlık adına söz söyleyen tüm kitleleri örtülü bir şirkin pençesine düşmemeleri için saf ve berrak tevhide çağırıyor. Çağrının temel hedeflerinden biri de insanın insanı Rab edinmesinden önlenmesidir. İnsanlığa 15 asır önce iletilen şu birlik çağrısına bakın. Ey Yahudiler ve Hristiyanlar! Bizim ve sizin aranızda aynı olan bir gerçeğe gelin. Yalnız Allah'a tapalım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Birbirimizi Allah'ın berisinden Rabler edinmeyelim. Ali İmran 64. Bütün tefsir ve hadis kaynaklarının ortak beyanına göre bu ayetin inişi üzerine peygamberimize insanları Rabler edinmek nasıl olur diye sormuşlardı. Cevap üzerinde olduğumuz konu bakımından tam bir mucizedir. Şöyle buyuruyor Cenab-ı Peygamber. İnsanları Rab edinmek, din adamlarının sözlerini Allah'ın sözleri gibi kabul etmekle vücut bulur. Bu ayetin indiği sıralarda Müslüman olmuş Hristiyanlardan biri, Hazreti Peygamber'in az önceki yorumu üzerine ona ince bir itiraza bulunarak şöyle diyor. Biz o din adamlarını nasıl Rab edinmiş oluruz? Biz onlara ibadet etmiyorduk. Hazreti Peygamber'in cevabı şirk bahsinin en hayati noktalarından birini aydınlatıyor. Şöyle buyuruyor Yüce Peygamber. Onlar size bir takım şeyleri helal, bir takım şeyleri de haram ediyordu. Siz de buna uyuyordunuz değil mi? Soruyu soran, evet öyle yapıyorduk deyince Hazreti Peygamber son noktayı koyuyor. İşte onların o yaptığı ve sizin o kabulünüz şirkin ta kendisidir. Ve benim anlatmak istediğim de odur. Peygamberimiz benzeri bir soruyu soran Hatem et-Tayi oğlu Adiye'ye de aynı cevabı vermiştir. Din kisvesinin yırtılması. Müdafaa-i hukuk devrimlerini din adına eleştirenlerin habire sataştıkları olgulardan biri de kıyafettir. Uzaktan dinleyen sanır ki Cumhuriyet devrimi Allah'ın emri olan bir kıyafeti dışlamıştır. Tam tersine dışlanan kıyafet temelinde ya Arapların kıyafetidir ya Rumların. Kur'an din sınıfını yıkışının bir uzantısı olarak din kisvesini de yırtmıştır. Çünkü bunların biri ötekini davet eder, besler. Ya hiçbir olmayacaktır ya da ikisi birden olacaktır. Nitekim din sınıfının olmaması gerektiği yolundaki açık talebe karşı çıkamayan gelenek bu sınıfı resmi olarak oluşturamamıştır. Ama Arap örflerinden yürüyerek yarattığı yapay din kisvesini kullanarak yine yapay bir din sınıfı yaratmaya muvaffak olmuştur. Din sınıfı olmayınca din kisvesi de yoktur. Vahyin muhatabı olan Hazreti Muhammed, hitap ettiği insanların herhangi birisi gibi giyinmiştir. İslam'ın istediği setri avrete, belirlenen yerlerin örtülmesine riayettir. Bunun şeklini, rengini, desenini, kalınlık ve inceliğini, iklim ve zaman belirler. Nijerya'daki Müslüman ile Sibirya'daki Müslümanın setri avreti yerine getirirken uyacakları şekil elbette farklı olacaktır. Bu gerçek Seyyid Kutup gibi gelenekçilik kulvarında yer aldığı kabul edilen bir düşünür tarafından bile çok net biçimde kabul ve itiraf edilmiştir. Tarafımızdan Türkçeleştirilen sarsıcı eseri İslam-Kapitalizm çatışmasında şu satırları yazıyor. İslam'ı kıyafet, İslami olmayan kıyafet diye bir ayrım yoktur. İslam insanlara belli giysiler tayin etmemiştir. Giyiniş, iklim ve tarihsel geleneklerle ilgilidir. Hazreti Peygamber ne cübbe giymiştir ne kaftan. Kavuk da takmamıştır. O çağının ve toplumun giydiği neyse onu giymiştir. Müslümanlar da öyle yapmalıdır. İranlı İran giysisini, Mısırlı Mısır giysisini giyecektir. Bir takım insanlar neden elbiseleriyle ötekilere üstün olacakmış? İslam'da ne din adamları vardır ne de aracılıklarıyla ibadet eden ruhbanlar. Din hizmetlerine gelince mesela imamlık için devlet hazinesinden maaş ödenemez. İmamın ders okutmak, temizlik, bekçilik gibi imamlığa ek bir görevi varsa o ayrı. Bir kere namaz kıldırmak belli bir kişiye tahsis edilemez. Namaz için toparlananların en ehil olanı kimse imamlık ona verilir. Cuma namazı hariç herkes ibadetini tek başına yapabilir. Seyyid Kutup İslam-Kapitalizm çatışması 101-102. Başa oturtulan putlar. Giysiyi özellikle başa giyilen şeyleri putlaştırmanın tarihi çok eskidir. Başa giyilenin putlaştırılması tutkusundan büyük acı çeken kitlelerden biri de Türklerdir. Burada önce sarık sonra fes üzerinde durmak gerekir. Biz burada konumuz gereği daha çok sarık üzerinde duracağız. Sarık bir İslam alameti midir? Yani sarığı insanlık dünyasına veya Müslümanların hayatına İslam mı getirip sokmuştur? Yoksa sarık bir yörenin, bir coğrafyanın zorunlu kıldığı ve dinle asla ilgisi bulunmayan bir giyecek midir? Sarık Arap'ın alametidir diyor Hazreti Ali. Ne yazık ki sarığı İslam'ı Araplaştırmanın bir aracı olarak asırlarca kullananlar bu Arap'ın alametini İslam'ın alameti yaparak evrensel İslam'ı yerel ve yöresel bir Arap ideolojisine dönüştürdüler. Sarık, fes, daha sonra fes şapka tartışma ve dalaşmasının arka planında işte bu Araplaştırma gayretinin yarattığı fetişist duygu yatmaktadır. Sarık İslam'dan asırlarca önce Arap'ın başına giydiği başlıktı. Arap Yarımadası'nın iklim koşulları ve çevre şartlarının zorunlu kıldığı bir giysiydi. Onu İslam getirmediği gibi önceki dinlerden biri de getirmemişti. Getiremezdi. Din evrensel zaman üstü ilkeleri getirir. Yöresel ve yerel gelenekleri değil. Kur'an yöresel ve yerel geleneklerin dinleştirilmesini şirk olarak göstermektedir. Sarık tıpkı diğer Arap gelenek ve kabulleri gibi İslam'ı Arap ideolojisine dönüştürmenin bir aracı olarak bir biçimde kullandı. Bu kullanımı dinleştirmek için benzeri konularda olduğu gibi hadis uydurma yoluna gidildi. Yüzyılımızın hadis allamesi olarak adlandırılan Anıt Bilgin Nasruddin el-Ebani, ölüm 1999, bu konuda uydurulan hadis patentli sözleri eşsiz bir vukufla deşifre etmiş, bunun hadis literatüründeki belgelerinde ayrıntılarıyla önümüze koymuştur. Vardığı sonuçlar öyle birkaç yıllık çalışmayla varılacak türden değildir. Elbani bu işe ömrünün tam 50 yılını vermiştir. Kur'an mümini kuşaklar ona minnettardır. Elbani'nin sarık konusunda iç yüzünü ortaya koyduğu hadis patentli 5 uydurma şunlardır. 1. Sarıkla kılınan bir namaz, sarıksız kılınan 25 namaza bedeldir. Sarıkla kılınan bir cuma, sarıksız kılınan 7 cumaya bedeldir. Melekler, cumanın kılınışına sarıklı olarak tanıklık ederler ve güneş batıncaya kadar sarıkla cuma kılanana salat ederler. Uydurma için bakınız Elbani, El Ahadüsüz Zayıfa vel Mevzu'a, 1 Taksim 249, No 127. Elbani'nin bu uydurmayla ilgili açıklamalarını kısmen özetleyerek verelim. Bu söz uydurmadır. Hadis bilgini Hafız İbn Hacer Lisanül Mizan adlı eserinde bu uydurmayla ilgili şöyle demektedir. Uydurma bir hadistir. Bu afetin nereden kaynaklandığını tespit edemedim. Suyuti Ölüm 911-1505 bu sözü uydurma hadislere Zeyl adlı eserinde zikretmiştir. Ne yazık ki Suyuti bu sözü daha sonra El Camiüs Sagir'inde uydurma değilmiş gibi kayda almıştır. Mevzu hadisler konusunda yazan Ali el-Kari Ölüm 1014 Taksim 1605 de onu Uydurma Hadisler adlı eserinde zikretmekte ve şunu eklemektedir. Batıl bir sözdür. Bu söz öylesine bir batıldır ki onun uydurmalığı konusunda uzun uzun konuşmaya gerek bile duymam. Bu sözün orada burada hadis diye geçmiş olması seni aldatmasın. Bize düşen kişileri hakka göre değerlendirmektir. Hakkı kişilere göre değerlendirmek değil. 2. Sarıkla kılınan 2 rekat namaz, sarıksız kılınan 70 rekattan daha üstündür. Elbani, aynı yer, No 128, 12, Taksim 446-448, No 5699. Hadis Allamesi Elbani'nin bu sözle ilgili açıklaması uydurmadır. Suyuti bunu El Camiü's Sagir'inde zikretmiştir. Hakka uygun olan onu uydurma hadislere ayırdığı eserinde zikretmesiydi. Bundan önceki hadisin uydurma olduğunu kayda geçirdikten sonra bunu geçirmemesi şaşırtıcıdır. Çünkü bu söz uydurulmuş olma niteliklerine ötekinden daha uygundur. Ahmet bin Hanbel Muhammed bin Nuaym'a sordu. Ebu Hureyre'nin sarıkla namazın üstünlüğüne ilişkin rivayet hakkında ne dersin? Muhammed bin Nuaym şu cevabı verdi. Ebu Hureyre tam bir yalancıdır. Rivayet ettiği o sözde batıldır. Elbani bu sözün bir versiyonunu eserinin 12. cildinde değerlendirirken rivayet eden şahıs hakkında şu kaydı düşürüyor. Risalelerini incelediğimde anladım ki bu adam ikinci, hasetçi, aşırı iftiracı bir sufidir. Elbani Anılan Eser 12 Taksim 447. 3. Sarıkla kılınan bir namaz öteki namazlara 10.000 sevap farkla üstün gelir. Elbani Anılan Eser 1 Taksim 253-255. Allama Üstadının bu uydurma ile ilgili açıklamasının özeti de şu. Uydurmadır. Suyuti de bunu Mevzu Hadisler ile ilgili eserinde zikretmiştir. İbn Irak da Tenzihuş Şeria adlı eserinde Suyuti'nin izlemiştir. Hafız Es-Sehavi de hocası İbn Hacer'i izleyerek bu sözün uydurma olduğuna hükmetmiştir. Menufi ise bu sözün batıl bir söz olduğunu kayda geçirmiştir. Ali el-Kari de mevzuatında aynı şeyi yapmıştır. Bu ve bundan önceki iki hadisin batıl birer uydurma olduğunda hiçbir kuşku yoktur. Dini gönderen kudret, işleri sırat-ı müstakim ölçüleriyle değerlendirmektir. Onun sarıklı birinin namazını sarıksız onlarca insanın namazından üstün kılması akla aykırıdır. Sarık nihayet adet anlamında bir sünnet, yani bir müstehap, örfün hoş gördüğü şey olabilir. Hikmet ve ilmi sınırsız olan Cenab-ı Hak, sarıklı diye bir adamın namazını koca bir topluluğun namazından üstün nasıl kılar? İbn Hacer bu sözün uydurmalığına hükmederken aynen bizim gerekçelerimizi kaydetmiştir. Bu uydurma sözün itişiyledir ki birileri camiye girerken başına bir mendil sarmakla sevabın en büyüğünü alacağı vehmine kapılmış, işin iç dünyayı temizlemeye yönelik yanına hiç aldırış etmemiştir. Elbani aynı eser 1 Taksim 253-254. 4. Allah ve melekleri cuma günleri sarıklı kişilere salat ederler. Uydurmadır. İbnül Cevzi de uydurma hadisler ilgili hadislerinde aynı kanaati sergilemiştir. İbn Adi bu sözün münker, reddedilmesi gerekli olduğunu 3 yoldan tespit etmiştir. Elbani aynı eser 1 Taksim 295 No. 159. 5. Allah'ın cuma günleri cami kapılarında görevlendirilmiş bir takım melekleri vardır ki bunlar beyaz sarıklı kişiler için Allah'tan af dilerler. Bu uydurma ve şeceresi için bakınız Elbani aynı eser 1 Taksim 570-571 No. 595. Bu uydurma ve şeceresi için bakınız Elbani aynı eser 1 Taksim 570-571 No. 395. Ayrıca bakınız 2 Taksim 119 No. 669. Sarığın bir din alameti olarak kullanımı Arap olmayan toplumlarda giderek bir fetişist tutku ve alışkanlık yarattı. Öyle ki Osmanlı döneminde sarık askerin başından gittiğinde onun yerine gelen fes de sarık gibi kutsallaştırıldı. Çünkü şirk şuur altında yerleşmişti. O gerekçesi ne olursa olsun bir biçimde bir yerlerden bir yol bulup satha çıkacaktı. Bu marazi sızıntı marazlı bilinçaltının bir tür kaderi gibidir. Türk toplumu Osmanlı'nın son dönemlerinden başlayarak Cumhuriyet devri boyunca ve bugün bu kaderin yansımalarını bütün dehşetiyle yaşamaktadır. Şapka getirildiğinde onu dinsizlik alameti ilan edip fesih isteyenler, fesin Müslümanların alameti olduğunu söylüyorlardı. Oysa ki fes Yunanlardan alınmıştı ve 2. Mahmud tarafından alındığında fesi kültür alameti, Mahmud'u da kafir ilan etmişlerdi. Şimdi o fes İslam'ın ve Müslümanlığın bir simgesi olarak kutsallaştırılıyordu. Arap'ın sarık putu yerine şimdi Yunan'ın fes putu geçmişti. Türk bağımsızlık ve aydınlanma savaşı ve Atatürk devrimleri konusunda önemli eserlerden birine imza atmış olan Fransız yazar Paul Gentilson bu ibret verici putperest tavrı çok ilginç satırlarla ifadeye koymuştur. İkinci Mahmud dinsel görev yapanlar dışında bütün Türklere kavuk, sarık giymeyi yasaklıyordu. Ama bu yenileme işi çetin ön yargılarla karşılaştı. O devrin tutucu Müslümanları için kavuk, sarık, peygamberlerin baş giysisinin simgesi olarak ayrı bir değer taşımaktaydı. Bu nedenle onun kaldırılması fanatikleri son derece öfkelendirdi. Hocalar halkı direnmeye teşvik ettiler. Arnavutluk'ta, Bosna'da, Bağdat'ta isyanlar başladı. Hatta İstanbul'da bile ayaklanmalar oldu. O kadar ileri gidildi ki caddelerde görülen sultan halk tarafından taşlandı. Anlatılanlara göre bir gün 2. Mahmud İstanbul'u Galata'ya bağlayan köprüyü atla geçerken halk tarafından çok saygı gören ve saçlı şeyh diye bilinen bir derviş hemen atının dizginini yakalamış ve ona gavur padişah, alçaklığa karnın hala doymadı mı? Bu günahının hesabını Allah senden soracak. Müslümanlığı yıkıyorsun. Peygamberin lanetini hepimizin üzerine çekiyorsun diye saldırdı. Sultan bu deli galiba dedi. Ama derviş öfke içinde ona şöyle cevap verdi. Deli ha? Hayır ben deli falan değilim. Deli olan senin gibi gavur padişah ile alçak yardımcılarındır. Allah benim dilimle size sesleniyor. Ona uymaktan ve gerçeği söylemekten başka bir şey yapmıyorum. O beni şehitlik mertebesine ermekle ödüllendirecektir. Dervişin dileği yerine geldi. Götürüldü ve boynu vuruldu. Buna rağmen 2. Mahmud çizdiği yolda cesaretle yürümekten çekinmedi. Kavuğu kaldırdı ve fesi getirdi. Bu sarık altında daha doğrusu başa sarıkla tespit edilen keçeden ya da kaba bir kumaştan yapılmış külahtan ibaretti. Roy gemileri bu malı bütün doğu ülkelerine taşıyordu. Hatta o zamanlarda Fransız başlığı diye tanınmaya başlamıştı. Başlangıçta kötü görülen fes bir süre sonra gerçek bir prestij aracı oldu. Moda ona yavaş yavaş benimsenen bir görünüş vermekteydi. İlkel biçimde kafaya sıkıca geçirilen külah Mahmud reformuyla kalktı. Basık, yuvarlak ve mavi ipekten kocaman bir püsküllü olan kenarsız bir başlık haline dönüştü. Bunların püskülleri elbisenin yakasına kadar düşerdi. Abdülhamit zamanında biraz daha yükseği moda oldu. Tersine çevrilmiş bir çanak gibi kesik bir koni biçiminde dönüştü. Sonra Jön Türkler döneminde tamamen silindirik bir biçim aldı. Zamanla püskülün boyu ve boyutu küçüldü. Ama kırmızı rengi hiçbir zaman değişmedi. İşin asıl garibi, başlangıçta Avrupa'dan, yani mümin olmayanlardan, sosyal devrim programından esinlenerek alınmış olduğu için gerçek müminlerce hor görülen bu baş giysisi yavaş yavaş sağlanan alışkanlıkla tam tersine bir anlam kazandı. Adeta öncülerin dinsel ve milli ananevi esprisini simgeleyen sarığın yerini aldı. 1830'da halkın çoğunluğunca nefret edilen bir eşya, imparatorluğun son zamanında tutucu Müslümanlar için bir bağlılık, bir bayrak anlamı kazandı. Abdülhamit devrinde Türk, fesi dinsel bağlılığın bir amblemi gibi görmeye başlamıştı. Bundan ayrılmak adeta Kur'an inancına saldırı sayılırdı. Tıpkı sarık zamanında olduğu gibi din ile fes arasında bağlantı kurulmuştu. Öte yandan 1908 devrimine kadar fes, sultanın tam tebaasıyla onu kullanmayan ve bu nedenle de Müslüman olmayan halk arasında bir ayrım işareti oldu. Nihayet 1830'larda fes'e karşı çıkan dinsel tutuculuk bu kez de şapkaya karşı duyulmaya başlandı. Atalarının sarık kavuk için fes'in karşısına çıktıkları gibi bu kez de tüm Müslümanlar fes lehine şapkaya karşı ayaklandılar. Paul Gentizon, Mustafa Kemal ve Uyanan Doğu 88-93. Ne gariptir ki bugün hala en büyük kentlerin sokaklarında, toplantı salonlarında Müslümanlık ve Osmanlılık alameti olarak başında fes taşıyıp bununla övünen adamlar görülebilmektedir. 34. ayrımın sonu, sayfa 375.